Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Günaydın sevgili Açık Radyo izleyicileri. Soğuk ve yağmurlu bir hava var bugün.
Herkese günaydın.
Stüdyoda Pelin eksik, Mehveş Evin'le birlikte bugün size çok da aslında yabancı olmadığınız bir konuyla, hele şu an, şu sıralar, hele de bugün. Çünkü ben gelirken radyoda dinledim. Konuşacağımız konuyla ilgili Ömer Madra da Polonya'dan Ümit Şahin'e bağlandı ve hayli detaylı güzel anekdotlar aktardı Ümit Şahin'de. Radyoyu yeni açanlar için bir hatırlatalım. Şu anda Polonya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 24. taraflar toplantısı düzenleniyor. Kısaca biz ona iklim zirvesi diyoruz.
Evet.
Bu iklim zirvesi Katowice'de yapılıyor. Üçünde başladı, 14'üne kadar devam edecek. Pelin'le ben de bu hafta sonu oraya gideceğiz. Önümüzdeki hafta boyunca oradaki gelişmeleri izleyeceğiz.
Bakalım neler çıkacak. Çünkü şimdiden daha liderlerin gelip oradaki konuşmaları vesairesiyle bir takım tartışmalara yol açtı zaten.
Açtı bile. Genelde şöyle oluyor. Ben daha önce iki tanesine daha gitmiştim. İki hafta sürüyor. İlk hafta biraz daha bu taslak metinle ilgili teknik anlamda bir takım raporlar hazırlanıyor. STK'lar bu ilk hafta çok iyi çalışıyor. Şimdiden 3-4 tane ben rapor okudum açıklanan. İkinci haftasında da işte ülkeleri en üst düzey temsilciler geliyor. Yaklaşık 195-200'e yakın ülkenin temsilcisi gelecek ve onlar artık biraz bu işin politikasını konuşacaklar ama benden daha iyi bilen birisi var.
Evet,
şu anda telefon attığımızda ben fazla kıvranmayayım burada. Menekşe Kızıldere var.
Çevre mühendisi Heinrich Böll'de çevre politikaları üzerine çalışıyor Menekşe Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Ben şimdi Menekşe, kısaca bir giriş yaptım ama sen olayı çok daha derinlemesine takip ediyorsun. Şimdi ama şöyle başlayalım. Yani çok da detayına girmeden önce insanların aklında, Açık Radyo izleyicileri biraz daha tabii ki bu işe çok duyarlı, takip eden insanlar ama ben bile bazen anlamakta çok güçlük çekiyorum. Paris Anlaşması'nın kurallar şeyi yapılacak falan böyle. Şu anda orada 25 bin delege var. 13 bini devletleri temsil eden 200 ülkeden geliyor. Bu insanlar orada her yıl neden toplanıyorlar? Ne yapması bekleniyor ve ne yapıyorlar? Sen de böyle çok resmin genelinden başlayarak bize özetlersen çok mutlu oluruz.
Tabii ki. Yani yaklaşık genel itibariyle 15 bin insan her sene 2 hafta boyunca 92'den beri bu zirveye katılıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde, Birleşmiş Milletler çatısı altında. Hı hı. 195 tane tarafı var. 195 ülke olduğu için. Hı hı. Bunların delegasyonları oluyor, küçük ya da büyük sayıda. Sivil toplumdan, devleti temsil eden kurumlardan veya araştırmacılar, akademisyenler oluyorlar. Senin de belirttiğin gibi ilk hafta, açılış haftası genellikle özellikle ana plenary toplantısında bu COP'un neyle alakalı olacağı üzerine konuşuluyor. Birazcık yöntem belirleniyor. Genellikle raporlar, sivil toplum kuruluşlarının ya da üniversitelerin, araştırma kurumlarının raporları ilk haftada sunuluyor. İkinci hafta daha çok görüşmelerin hızlandığı, yani COP'un aslında ana toplanma sebebi olan ülkelerin neler yapılabileceğine ilişkin, iklim değişikliğine karşı nasıl aksiyon alınabileceğine ilişkin zaten çok uzun süredir kurulmuş olan mekanizmalar üzerinde konuştuğu, tartıştığı ve karar almaya çalıştığı ve COP'un sonunda bu kararların COP kararına girdiği toplantılar yapılıyor. Hı hı. Liderler geliyorlar. Daha çok basın toplantıları oluyor. Birçok yapı var, birçok liderin olduğu, işte karbon dörtlüsü var, G77 var. Hı hı. Yani bu yapılar ülkelerin kendi konumlarına, ekonomik odaklarına veya iklim değişikliğine karşı duruşlarına göre, gelişmişlik, gelişmemişlik, gelişiyor olmak seviyesine göre değişen yapılar bu şekilde devam ediyor.
Peki şimdi mesela bu başlangıçta bir takım yeni raporlar, tartışma yaratan ya da çok konuşulan yeni bilgiler var mı? Mesela galiba East Anglia Üniversitesi'nden bir rapor yayınlandığını Guardian'da okudum ben. Bu küresel karbon emisyonlarının her zamankinden daha da yüksek bir şekilde olduğuna dair bir veri de var. Yani bir yandan her yıl yıllardır toplanılıyor bu kararlar, veriliyor, verilmiyor, bir takım sözler veriliyor ama dünyada genel anlamda karbon tüketimi giderek de artıyor, değil mi?
İklim zirveleri, yani bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama genellikle bir finans ekonomi zirvesi gibi geçiyor. Ya. Zaten Kanada Başbakanı bunu kendisi de söylemişti Paris'te. Biz aslında burada iklimi konuşmuyoruz, finans konuşmaya geldik diye. Ya çok nasıl söyleyeyim? Çok büyük bir market var aslında bu karbon üzerinden. Enerjiyle de birebir alakalı ve daha çok finansın, paranın konuşulduğu bir zirve aslında. Benim de bir dönem aslında Paris'ten itibaren genellikle takip ettiğim toplantılar hep finansman toplantılarıydı. Hı hı. Hem finansman hem de toplumsal cinsiyet toplantılarının ikisini bir arada takip etmeye çalışmıştım. Yani 200 sayfalık COP, 2 haftalık COP schedule'ını döksek emin olun çoğu finans toplantılarıdır. Ve birçok ülkenin toplarının konuştuğu şey aslında yine bu hani aksiyon alırken kendi çıkarlarını kollamak, kendi ekonomilerini kollamak, bir şekilde büyümeyi sürdürürken ama işte önlemler de alabilmek. Tabii ikisi de bir arada mümkün olmuyor. Dilerseniz bu COP'un gündemlerinden biraz lütfen bahsedelim. Bildiğiniz gibi Polonya'da bu COP. Polonya'nın Silesia bölgesi, yani Siyah İnci diye bilinen kömür bölgesinde, Katowice'de buradan bir kent. Dün akşam Katowice'nin hava değerlerini gönderdi arkadaşlarım, orada yaşayanlar. İnanılmaz kirli ve gittiğiniz zaman havada o küfü hissedebildiğiniz bir yer. Yani iklim konferansını akşamları PM değeri 10'un üzerine çıkan bir yerde yapmaktalar şu anda.
Zaten araya da gireyim, sözünü unutma lütfen. Polonya zaten çok eleştiriliyor bu kömüre verdiği destek, enerjisinin neredeyse tamamını kömürden elde etmesiyle ve sivil toplum örgütlerinin verdiği fosil ödülleri, zirve boyunca verecekleri de fosil ödüllerin ilkini de Polonya aldı yanılmıyorsam.
Tabii tabii öyle. Polonya zaten biz temiz kömürle, yani kömür teknolojisine devam edip, kömür çıkarıp kömür satmaya devam edip ama aynı zamanda bu işi de devam ettirebiliriz politikasını sürdürüyor. Ve şöyle de sembolik bir durum var. Mesela genellikle COP başkanları o ülkenin çevre bakanı olur ama Polonya'da nedense enerji bakanı oldu. Ve Mihail neydi? Kutkayat. Çok iyi telaffuz edemiyorum, kusura bakmayın lehçesinleri. Açılış konuşmasında zaten temiz kömüre, temiz kömür teknolojisine, enerjiye değinerek Polonya'nın aslında bu bakış açısını çok net bir şekilde ortaya koydu. Kurallar kitabının Polonya gibi bir ülkede bir kömür, Avrupa'nın kömür madeninde yapılıyor olması ve yönetici kurulu tarafından bu kararın alınıp bu önemli COP'un Polonya'ya verilmesi zaten aslında baştan bir şeyler söylüyor. Yani kurallar kitabı konuşuluyor. Paris'in nasıl uygulanacağı, hangi ülkelere hangi yaptırımlarının geleceği, tabii ki hukuki bağlayıcılık bakımından değil, piyasa, ekonomi, sektör bağlayıcılığı bakımından konuşulurken bunun orada yapılıyor olması aslında bir mesaj. Yani bu sene COP'u açarken Dünya Bankası Başkanı Obama'nın o meşhur lafını tekrar etti. İşte iklim değişikliğini durdurabilecek son nesiliz. Ve ardından kendi ülkelerine dava açan çocukların temsilcisi olan Greta Thunberg konuştu. Ve o da aslında hiç vaktimizin kalmadığını söyledi. Fakat Bunlar konuşulurken kararlar kısmında ikinci haftaya geçildiğinde hiçbir şey yapılmadı. Olayı sindirilmeye çalışıldığı görülüyor. Çünkü kurallar kitabıyla alakalı görüşmeler başladı ve şimdiden kurallar kitabının 2024'te tamamlanacağına ilişkin mesajlar var. Hatta bu şekilde programlanmaya çalışılıyor. Yani IPCC raporunda belirttiği üzere sadece 12 yıl var ciddi bir aksiyon alabilmek için. Hı-hı. Fakat 2030'a kadar hiçbir ülkenin çok kesin bir şekilde çok kesin karbon azaltımına gideceğini hiç kimse öngörmüyor.
Evet, bir takım şeyler gördüm. Yanlışsa düzeltin lütfen. Mesela Avrupa'da Fransa olabilir. Bazı ülkelerin 2040'a kadar artık benzinli araçları tamamen yasaklaması, yani tamamen elektrikli ya da çevreye zarar vermeyen şeylere geçme. Mesela bunlar da nasıl, yani bu demin dediğiniz bu finans çerçevesi içerisinde, yani bunlar hakikaten etkili yöntemler olacak mı mesela? Bunlar konuşuluyor mu?
Konuşuluyor, tabii ki olacaktır. Ama buradaki zaman çok önemli. IPCC herkese 12 yıldan bahsederken, mesela Almanya örneğini vermek isterim, en çarpıcı örnektir. Almanya Energiewende diye çok büyük bir enerji dönüşümü başlattı. Bütün nükleer santrallerini kapattı ve enerjisini tamamen yenilenebilir enerjiden.
2020'den itibaren %100 yenilenebilir enerjiye geçecek. 2050'de tamamen %100.
2050'den itibaren. Tam da bunu söyleyecektim. Yani Almanya'nın hedefi 2050. Ve aslında Almanya bunu 12 sene içerisinde yapmadığı müddetçe 2050'ye kadar sürdürmesine çok ciddi bir katkısı yok. Çünkü hali hazırda günümüzde Almanya enerjisinin %49'unu hala kömürden sağlayan bir ülke. Madenlerini kapatmadı ve Almanya'da durmadan geçen ay çok büyük bir eylem vardı. Durmadan madenlerle ilgili eylemler olmaktı. Almanya'nın rasyonel bir kararla bütün kömür madenciliğine ve kömürden üretimini durdurmasını talep ediyor mesela oradaki sivil toplumda. Fakat bu gerçekleşmiyor. 2050 yılı veriliyor. Evet. Yani masada bir şey var fakat yeterli değil.
Plan var. Bir yandan da şöyle de bir şey gördüm. Mesela sarı yeleklerin malum haftalardır Fransa'da bu protestolar sürüyor. Açık Radyo'da da sık sık zaten bu konular anlatılıyor. Şimdi akaryakıt vergisindeki bu bir karbon vergisiydi. Macron hükümetin geri adım atması, yani ertelemesi de mesela zirvede eyvah hani bizim yapacağımız değişimi dönüşüme engel bu. Sanki mesela sadece bundan ibaretmiş gibi, yani bu hükümetlerin de bu anlamda geri adım atmasının kötü bir şey olduğuna dair bir eleştirel bir takım şeyler okudum mesela.
Burada aslında Dünya Bankası'nın nasıl davrandığına bakmak gerek. Çünkü karbon vergisini yöneten ana kurum o. Fransa'nın birazcık her zaman karbon vergisinde lider olma, bu vergiyi belirlemekle alakalı bir iddiası vardır. Fransa'nın politik duruşu gereği. Ve Paris'te inanılmaz bir baskı, Avustralya ile birlikte bir lobi yapmaktaydı. Karbon vergisini Fransa koşullarına göre belirlemenin, hatta kendi koşullarını da belirlemişlerdi. Ama o tamamen piyasayı domine etmek, piyasayı yönetmek ve Fransız menşeli oluşumlar olsun diyeydi. Bu sene COP24'ün açılışında Dünya Bankası CEO'su Georgieva Dünya Bankası ile ilgili bütün yatırımlara karbon vergisi getirileceğini söyledi. Bu önemli bir gelişme, ama karbon vergisinin nasıl, ne miktarda, ne kadarlık getirildiğine baktığımızda sembolik. Yani bunu söyleyebilir devletler, ama sembolik rakamlar koydukları müddetçe bu greenwash'tan öteye geçmeyecek.
Evet. Bir de tabii Fransa'daki dert yani sonuçta bu insanlar, ben çevre için ekstra zam, ekstra vergi vermek istemiyorum değil. Mesela o taleplerinde ısı yalıtımı, bütün konutlara ısı yalıtımı gibi gayet spesifik talepleri var. Ve esas dertleri de zaten büyüklere, yani vergideki adaletsizlik. Yani biz bir şeyler verelim, katkıda bulunalım tamam, ama neden bütün yük daha fakirin üstüne biniyor gibi bir soru var ki zaten meselenin temelinde zannedersem bu yatıyor değil mi?
Tabii ki. Karbon vergisini mesela James Hansen Paris'te katıldığı toplantılardan birinde aslında çok ciddi bir çözüm olduğunu söyledi. Ama bunun vergi adaletsizliğiyle olmayacağını, ilk başta vergi adaletinin sağlanması gerektiği, ardından karbon vergisinin tüketici bazında uygulanması gerektiğine dair çok güzel bir konuşma yapmıştı toplantılardan birinde. Fransa'daki durum da bu aslında. Vergi tamam, bütün yurttaşların yükümlülüğü. Ama sizin de belirttiğiniz gibi adaletsiz vergilendirme bir kere sosyal adaletsizliğin en temelindeki şey oluyor. Yani Fransa'daki halkın tepkisi burayla bir bağlantılandığında sosyal adaletsizlik, ekonomik adaletsizlik temelli. Ve karbon vergisinde de tamamen bu söz konusu. Çünkü lüks vergisi, lüks maddelerden alınan vergi ve bunların karbon ayak izi de aslında bir şey tükettiği zaman doğaya o kadar da karbon ayak izi bırakmayan bir insanın vergisiyle aynı değil. Herkesin karbon ayak izi aynı değil. Tüketim bazlı olduğunda ve adaletli bir şekilde alındığında gerçekten daha büyük karbon ayak izi oluşturanların daha çok vergi ödemesi gerekir. Ama işte Fransa'daki son durum geri adım atıldı, fakat bu sistemin oluşturulması ekonominin, yani sistemin değişmesi demek. İklim değişikliğine karşı çok ciddi yaptırımlar isteyen sivil toplumun da hedeflediği bu. Yani bir motto vardır, iklimi değil sistemi değiştir diye. Aslında değişmesi gereken ekonomik sistemler.
Peki Melikşe, ben başka bir konuya geçmek istiyorum şimdi.
Tabii
müsaadenle.
Ki.
Türkiye'nin burada, Türkiye'nin baştan beri aslında hep özel bir durumu vardı. Senin de söylediğin gibi finansal bir toplantı oluyor. İnsan kimin para vereceğine ve kimin para alacağına bu teknolojiler kısmında özellikle karar veriliyor. Hı hı. Türkiye'de burada hep konumunu korumak ve hep bir teşvik almak yönünde kendini şartlarını ileri sürüyor. Bugünkü toplantıda COP24'te Türkiye'nin bu ek bir işte onu da açmak lazım gerçi. O listeden çıkmak için resmi bir talebi var. Özetle Türkiye şunun geldiği noktada konumu neydi? Türkiye ne istiyor?
Türkiye 92'de listelenirken gelişmiş ülke olarak, yani ek 1'deki gelişmiş ekonomisi olan ülkelerden biri olarak listelendi. Ama çok uzunca bir süre bir sürü şey oldu, durumlar değişti ve bazı ülkeler aslında gelişmekte olan ülkeler. Türkiye yani gelişmiş bir G20 ülkesi olsa da bir G7 ülkesi değil. Yani aslında gelişmekte olan bir ekonomi. Bu yüzden o ek bir listesinde olup diğer gelişmiş ülkelerle aynı yaptırımlara tabi olmaması da adaletin bir parçası. Bu talebinde haklı, ama şu an konumu itibariyle ve taahhütleri itibariyle haklıyken haksız duruma düşüyor gibi oluyor. Ek birden çıkmak Türkiye, yani Türkiye talep edebilir ama UNFCCC altında, Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi altında herhangi bir yapıdan çıkmak karara, oy çokluğuna, oy birliğine bazen tabi bir durum.
Şu ve anda da bunun kulisleri yapılıyor muhtemelen.
Tabii ve Türkiye'nin ek birden çıkma talebi zaten resmi görüşmeler gündemine alınmadı. Her zamanki yöntemle işte yan görüşmelerle sağlanacağı bildirildi. Yani COP'ta bunun böyle söylenmesi bunun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Türkiye'nin ikna edileceği, Türkiye'nin zaten özel durumu var. Özel durumla ilgili bir takım görüşmelerin olacağı bildiriliyor. Zaten Türkiye'de büyük ihtimalle ekmeğinden çıkamayacağını bilerek bu talebini ortaya koydu. Çünkü bazı fonlara ulaşmakla ilgili, özellikle Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmakla ilgili talepleri var. Hı hı. Geçen sene Bonn'daki toplantıda aslında Almanya, yani Fizi liderliğindeydi ama Almanya'da olduğu için Almanya liderlik yapıyordu. Hı. Almanya liderliğinde yan görüşmelerde güzel bir karar çıktı. Fakat G7 ülkeleri ve Brezilya karşı çıktı Türkiye'ye verilecek bu özel konuma. Ve böyle bir karar çıkamadı. Yani görüşüldü bir taslak ama karar çıkamadı. Türkiye'nin hem iklim fonuna ulaşımını sağlayan hem de bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini sağlayan bir karar olacaktı. Ama bu şu demek, bu Türkiye için verilirse diğer ülkeler de bunu isteyebilir. Dolayısıyla bu da yeni iklim rejiminde sızıntı demek. Yeni şeylerin konuşuluyor olması demek, vakit kaybı demek. Tüm ülkeler buna razı olmuyorlar. Türkiye'nin tabii ki görüşülecek ama karara bağlanmayacak.
Yani Türkiye'nin buradaki istediği yani hem ya gelişmemiş ülke değil, gelişmekte olan ülke. Ve o yeşil fonda dediğin işte kaç milyar dolarsa oradan ben buna adapte olabilirim ama benim buradan para kullanmam gerekiyor.
Öyle.
En basit anlatımıyla.
Tabii. En basit anlatımıyla öyle. Yeşil İklim Fonu'nu Türkiye gelişmiş ülke olarak değerlendiriyor. Çünkü Yeşil İklim Fonu'nda sadece gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler faydalanabiliyor. Türkiye konumu itibariyle bu fona ulaşamıyor. Hatta bu fonla bağlantılı iş yapan EBRD, IMF gibi kurumların fonlarını da almaktan engellenmiş oluyor. Türkiye'nin aslında en büyük sıkıntısı bu. Direkt Yeşil İklim Fonu'na ulaşmak istemiyor. Yani banka ve değişim kullanılabileceği bir fonu kullanmak istemiyor.
Ondan bahsedeceğim ben de. Yani bir sürü Afrikalı çok gelişmemiş ülkelerin kullanması için yaratılmış bir fon benim anladığım kadarıyla o Yeşil Fon.
Evet evet öyle. Ama Türkiye'nin temel sıkıntısı EBRD, IMF gibi bankalarla Yeşil İklim Fonu'nun ortak verdiği fonlara Yeşil İklim Fonu engeli olduğu için ulaşamıyor olmak. Yani direkt oradaki uyum fonlarına talip olmak gibi durumu yok aslında.
Peki Türkiye Paris Anlaşması'nda taraf olacağını söyledi ama meclisinden geçirmeyen herhalde ender ülkelerden de biri. 195 ülke arasında kaçtı? 7 mi? 17 mi? Böyle bir şeydi herhalde.
14. Paris.
14 tane ülkeden de biri. Bunu neden yapmıyor sence? Neyi bekliyor?
Bunu işte görüşmeler...
İç politika mı tamamen yoksa bu COP24'ten çıkacak sonuç falan mı bekleniyor?
Yani iç politikanın da etkisi muhakkak var. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi Çevre Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı iklim eylemi konusunda hiçbir zaman mutabık olamaz. Enerji Bakanlığı'nın tamamen başka bir perspektifi vardır ve Türkiye'de de söz konusu olan bu aslında. Yani Türkiye bir kurumu iklim eylemiyle alakalı adım atmak isterken öteki kurumu buna engel oluyorsa tabii ki bu iç politika sonucudur. Türkiye bunu onaylamayan Rusya ile birlikte ikinci G20 ülkesi. Rusya başka bir sebepten Türkiye'de tamamen Paris Anlaşması'nı onaylamayı aslında politik bir araç olarak kullanmak, yani ek bir kararını sunabilmek için elinde Paris Anlaşması'nı onaylayıp onaylamamak gibi bir koz olmasını istiyor ve bu yüzden. Ama şöyle bir durum var, yani Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nin altında bu işleri yürüten ve bazı şeylere liderlik eden ülkelerin Türkiye'nin açıkçası Paris'te onaylayıp yani Türkiye'nin durumuyla alakalı bir dertleri yok. Onaylamadığı müddetçe gelişmelerden geri kalmaktı. Yani görüşmelerde bir araç olabiliyor. Görüşmeleri tıkamak, bazı şeyleri görüşülebilmesini sağlamak için ama genel itibariyle dünyadaki devam eden iklim politikası ve buna bağlı diğer sektörlerle alakalı, enerji sektörüyle alakalı gelişmelerden de geri bırakıyor Türkiye'yi.
Peki, ağzına sağlık Menekşe Kızıldere. Konuşacak o kadar çok şey var ki daha, yani raporlar var, STK'lara hiç giremedik, protesto gösterilerine hiç giremedik, bunları da neyse ki haftaya Katowice'de olacağız, biz bol bol konuşuruz orada,
belki anlatırsın.
Döndükten sonra tekrar Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji'de görüşürüz.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim, hoşçakalın.
Evet. Menekşe Kızılderi, Henrik Böll çevre politikaları sorumlusu, çevre mühendisi. Bu konuları gerçekten Türkiye'de en iyi takip eden isimlerden bir tanesi. Zaten bu kadar derinlemesine takip eden sivil unsur çok az, sivil kişiler çok az. Hakikaten zor bir süreç. Çünkü yani ben haber yapıyorum, haber yaparken bile anlamakta güçlük çekiyorum bazı şeyleri. Şunu bilmek lazım, iklim zirvesi var Polonya'nın Katowice kentinde. Ve 195 ülke bir araya gelip bu meseleyi, iklim değişikliği
bakalım,
krizini nasıl çözeceğiz diye konuşuyorlar.
Ekonomi ekolojide meseleyi, konuşulanları, ortaya çıkanları konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.